Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kârilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismillahirrahmanirrahim. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pakeli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 11 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 22 Mart 2024 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Pencere, Allah'a Yakarışlar ve Filistin İslam Ümmetinin Birinci Gün Meselesi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran'da 31. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Sergisi'nin açılış töreni düzenlendi. Arap yetkililer ikili ilişkilerin geliştirmesine vurgu yaptı. Tahran ile İslamabad'ın enerji alanında işbirliğine yönelik Amerika'nın müdahalesine Pakistan'dan tepki geldi. İran, uluslararası toplumun Siyonist rejimin cinayetlerine ilişkin sessizliğini eleştirdi. İspanya Dışişleri Bakanı bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına vurgu yaptı. Şimdi haberler. ...31. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Sergisi'nin açılış töreni İran İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı'nın katılımıyla Tahran'da gerçekleştirildi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tahran'daki İmam Hümeyni Camisi'nde 31. Uluslararası Kur'an-ı Kerim sergisinin açılışında duyuru yapan Muhammed Mehdi İsmaili, bu yılki Kur'an sergisinde 25 ülkeden temsilcilerin bulunduğunu belirterek, bu yılki sergi Kur'an'la ilgili ürün ve sanat eserlerinin sergilendiği bir mekan olmasının yanı sıra, Tahran ve çevre illerdeki müminlerin de buluşma noktası haline gelmeli açıklamasında bulundu. Muhammed Mehdi İsmaili, İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin kendisini Kur'an öğretilerini geliştirmek ve tanıtmakla yükümlü gördüğünü belirterek, "Hükümet Kur'an hükümetidir ve İran'da Müslüman halkın Kur'an hareketinden doğmuştur," dedi. İran İslam İnşaat ve Kültür Bakanı sözlerinin devamında, "Bu ilahi kelama ve Kur'an öğretilerine hürmet ve saygı göstermenin sınırlarını korumanın İran hükümetinin ve Müslüman halkının pratik inancı olduğunu belirterek şunları söyledi. Mazlum Gazze halkı yaklaşık 6 aydır soykırımcı Siyonist rejimin en vahşi saldırılarına karşı Kur'an'a sarılarak direniyor. Aralarında Türkiye, Cezayir, Senegal, Rusya, Hindistan, Fransa, Güney Afrika, Çin, Kanada'nın da bulunduğu 25 ülkeden temsilcilerin yer aldığı bu serginin uluslararası kısmı dünden itibaren 8 gün boyunca devam edecek. İran İslam Cumhuriyeti'nin Suudi Arabistan'ın Cidde Başkonsolosu ve bu şehrin ticaret odası başkanı iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve bilimsel ilişkilerin geliştirmesi gereğine vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Cidde Başkonsolosu Hasan Zernegar, Cidde Ticaret Odası Başkanı Muhammed Yusuf Naki ile yaptığı görüşmede şunları söyledi. İran'ın Suudi Arabistan'la tıp ve tedavi alanları, turizm, inşaat malzemeleri, mühendislik hizmetleri dahil her türlü alışveriş yapabilecek çok sayıda ve çeşitli kapasitesi var. İran ile Suudi Arabistan arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin gelişmesini memnuniyetle karşılayan Cidde Ticaret Odası Başkanı, iki ülke arasındaki ekonomik alışverişlerin ve iş heyetleri alışverişinin önemini ve önceliğini vurguladı. Cidde Limanı'nın önemine ve bu şehrin Mekke ve Medine'ye açılan kapı konumuna değinen Muhammed Yusuf Naki şunları kaydetti. Ekonomik, ticari ve bilimsel ilişkilerin geliştirilmesi için İran'ın kapasitesinin kullanılması faydalı ve gereklidir. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerikalı yetkilinin Tahran ile İslamabad'ın enerji alanında işbirliğine ilişkin müdahaleci açıklamaları nedeniyle Amerika'yı eleştirdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bayan Mumtaz Zahra Baluç dün İslamabad'da düzenlediği haftalık basın toplantısında Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Donald Lowen, enerji alanında Tahran ile İslamabad arasındaki işbirliğine karşı müdahaleci açıklamalarına gösterdiği tepkide İslamabad'ın başkalarına danışmasına veya yaptırımların muaf tutulmasına gerek yok ve İran-Pakistan ortak gaz projesinin önemli projesinin uygulanmasına tamamen bağlı açıklamasında bulundu. Mumtaz Zahra Baluç ayrıca şunları vurguladı. Pakistan hükümetinin yakın zamanda gaz boru hattını ilerletme ve bu ülke toprakları içerisinde inşa etme kararı bağımsız ve özgür bir karardır. Ve bu operasyon yakında Pakistan topraklarında hayata geçirilecektir. Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Alt Komitesi üyelerinin toplantısında Donald Lowe, bu ülkenin İran-Pakistan ortak gaz projesini durdurmaya yönelik devam eden aksaklıklardan bahsederek Washington'un bu projeyle ilgili İslamabad'la temas halinde olduğunu iddia etti. Daha önce Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın Pakistan ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ortak gaz projesine ilişkin müdahaleci tutumuna tepki olarak Pakistan hükümetinin kendi topraklarında gaz boru hattı inşa etmek için üçüncü bir ülkeye danışmasına gerek duymadığını bildirmişti. Bu ayın başlarında Pakistan Petrol Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak İran İslam Cumhuriyeti ile ortak gaz projesinin tamamlanmasının İslamabad'ın enerji güvenliğini güçlendireceğini duyurarak Pakistan Kabinesi Enerji Komitesi Gwadar Limanı'ndan Pakistan ile İran arasındaki ortak sınıra kadar 80 kilometrelik bir boru hattı inşa etme planı onayladığı ifadesine yer verdi. Pakistan'da petrol ve gazın az miktarda bulunmasına rağmen Pakistan'a gaz aktarımının en önemli planı olan İran'dan Pakistan'a gaz tedariki projesi Amerika başta olmak üzere dış güçlerin baskıları nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak Pakistan ülkenin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını Katar'dan sıvılaştırılmış gaz ithalatı da dahil olmak üzere çeşitli yollarla sağlamak için büyük harcamalar yaptı. İran ve Türkmenistan milli futbol takımları arasındaki karşılaşma Galatasaray öğrencilerinin galibiyetiyle sona erdi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran ve Türkmenistan milli futbol takımları 2026 Dünya Kupası elemeleri E grubundaki 3. maçında dün saat 19.30'da Japonya'dan hakem Yusuke Araki ile Tahran Azadi standında karşılaştı. Sonunda Emir Galanoe'nin öğrencileri lehine 5-0'lık skorla sona erdi. Bu galibiyetle İran 7 puan kazanarak E grubunda zirveye geri döndü. Ayrıca bu maç İran'ın Türkmenistan karşısında en iyi galibiyetini de beraberinde getirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist rejimin Gazze şeridindeki Filistinlilere yönelik barbarlığının devam etmesine karşı uluslararası forumların sessizliğini eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenan X sosyal medya hesabından şunları yazdı. Siyonist rejimin barbarlığı ve vahşeti Gazze şeridinde tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor. Ve Gazze'ye karşı ardı ardına 167 gün süren savaşın ardından uluslararası kurum ve kuruluşlar elleri kapalı ayakta duruyor ve kendilerini pozisyonlarını duyurmakla ve görüşlerini ifade etmekle sınırladılar. Kenani sözlerine şöyle devam etti. Gazze şeridine karşı yürütülen savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 32 bin Filistinli şehit oldu. %72'den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 74 binden fazla kişi de yaralandı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca şunları kaydetti. Bugünlerin acı haberlerinden biri de Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin Siyonist işgal ordusu tarafından üst üste 4. gün kuşatılması. Bu rejimin askerleri Şifa Hastanesi'nin özel kliniğini bu sabah havaya uçurdu ve tamamen yok etti. Kenani ayrıca şunları kaydetti. Tarihin dili tüm bu açık ve pervasız vahşeti dünya toplumunun gözleri önünde anlatmaktan acizdir. Tüm bu vahşete destek çıkanlar ve susanlar kendilerinden utanmalı ve uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'ni Amerika'nın ve Siyonist rejimin rehinelerinden kurtarmak için acil bir plan düşünmelidir. Amerika, Gazze şeridine yönelik askeri operasyonun başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in ana destekçisi olarak soykırımın amacıyla mali ve askeri paketler göndererek ve Güvenlik Konseyi'ndeki barış kararlarını veto ederek bu rejimi desteklemiş ve cinayetlerine ortak olmuştur. Gazze şeridine yönelik saldırılarda Siyonist rejime her zaman destek veren Amerika bu kez Gazze şeridinde acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasına yönelik karar taslağını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sundu. Amerika önerilen kararın taslak metnini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine sundu. Bu taslağa dayanarak ve onaylanması durumunda Amerikan Güvenlik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, sivillerin korunması için Gazze'deki tüm tarafların acil ve kalıcı bir ateşkes ilan etmesi ihtiyacını onaylayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güvenlik Konseyi'nin çeşitli üye ülkelerinin Siyonist rejimi Gazze şeridinde derhal ateşkes ilan etmeye zorlayan bir karar alma çabalarını defalarca veto ettiği ve buna karşı herhangi bir kararın kabul edilmesine izin vermediği belirtilmelidir. Amerika'nın bu eylemle eş zamanlı olarak Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Siyonist rejimin Gazze şeridindeki savaşını durdurmaya yönelik arabuluculuk çabalarını araştırmak üzere Batı Asya'ya gitti. Amerika'nın taslağı Gazze'de her taraftan sivilleri desteklemek, temel ve gerekli yardımın ulaşmasını sağlamak, insanların acısını azaltmak ve her iki taraftaki esirleri serbest bırakmak için acil ve kalıcı bir ateşkes ihtiyacını vurguluyor. Geçtiğimiz 5 ayda Amerika diğer ülkeler tarafından önerilen barış kararlarını 3 kez veto ederek İsrail'in barbar hedeflerini ve Filistin halkına yönelik soykırımın devamını destekleme yönünde adım attı ve Washington'un önerdiği kararın ciddi bir muhalefetle karşılaşmaması da muhtemel görünüyor. Öte yandan Amerika'nın politikalarını takip eden Avrupa Birliği şunları duyurdu. Gazze'deki sivil halkın eşi benzeri görülmemiş can kaybı ve maddi hasarın yanı sıra bölgedeki felaket niteliğindeki insani durum karşısında dehşete düştük. Derhal ateşkes yapılmasını ve Gazze şeridine insani yardımın girmesini talep ediyoruz. Avrupa Birliği ayrıca Gazze'de çok yakın gelecekte kıtlık riski var. Bölgeye tam ve acil yardım ulaştırması gerekiyor. Gazze sakinlerinin daha fazla yerinden edilmesini önlemek ve Gazze şeridindeki sivillerin korunmasını garanti altına almak için önlemler alınmalıdır diye ekledi. İspanya Dışişleri Bakanı Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına vurgu yaptı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında Gazze şeridinde barışın tesisine ilişkin şunları söyledi. Bağımsız ve istikrarlı bir Filistin devleti kurulmalı. Ve bu hem Filistinliler hem de tüm ülkeler ve Batı Asya bölgesi için güvenlik, barış ve istikrarın tesis edilmesinin temel şartı olabilir. José Manuel Álvarez, İspanya'nın Gazze konusunda acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasını ve bu şehirde koşulsuz insani yardım gönderilmesini istediğini sözlerine ekledi. Daha önce İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, bağımsız Filistin devletinin tanınması çağrısında bulunmuştu. Son aylarda İspanya'nın dört bir yanındaki şehirlerde Siyonist rejimin Gazze şeridine karşı savaşının sona ermesini ve bağımsız bir Filistin devletinin tanınmasını talep eden koordineli bir hareket tarafından organize edilen on binlerce Filistin yanlısı protestocu görüldü. Soykırımcı Siyonist rejimin Filistinlere karşı işlediği tüm suçlar dünyanın tepkisine neden olmuş, dünyanın her yerinde insanlar, çeşitli hükümetler ve uluslararası kurumlar mazlum Filistin halkına destek çağrısında bulunmuştur. Dünyanın dört bir yanındaki Filistin halkının destekçileri son aylarda gösteriler düzenleyerek Siyonist rejimin Gazze şeridi halkına karşı işlediği cinayetleri kınadı. Filistin milleti 75 yılı aşkın süredir soykırımcı Siyonist rejimin baskıları altında en basit haklarından bile mahrum bırakılıyor. Sırada bültenimizin son haberi var. Gazze Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırıları sonucu şehit ve yaralı sayısına ilişkin yeni istatistikler yayımladıktan sonra Filistinli şehit sayısını 32 bin civarında açıkladı. El Cezire televizyon kanalının bildirdiğine göre Gazze Sağlık Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada Siyonist rejimin saldırıları nedeniyle Gazze şeridinin farklı bölgelerinde 65 kişinin daha şehit olduğunu, 92 kişinin de yaralandığını duyurdu. Buna göre Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana şehit sayısı 31.988'e, yaralı sayısı ise 74.188'e ulaştı. Bu arada Siyonist güçlerin Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik yeni saldırılarının başlamasından bu yana en az 150 Filistinli hastane içinde şehit oldu. Lübnan El Meyadin kanalı da son saatlerde Ürdün Nehri'nin batı yakasında Siyonist rejimin elinde çok sayıda Filistinlinin şehit edildiğini bildirdi. Son birkaç saatte Siyonist rejim askerleri Ürdün Nehri'nin batı yakasının farklı bölgelerinde 8 Filistinli daha şehit etti. Siyonist ordu Gazze şeridine geçen yıl 7 Ekim'de başlattığı soykırımı sürdürüyor ve bu bölgede açlık ve kıtlık politikası izliyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı UNRWA Başkanı Philip Lazzarani, kuşatma, açlık ve hastalıkların yakında Gazze şeridi halkına ana katilleri haline geleceği konusunda uyardı. Geçtiğimiz günlerde Siyonist rejimi Gazze Savaşı'nda açlığı bir silah olarak kullanmakla suçlayan Avrupa Birliği Dış Politika Yetkilisi Joseph Borrell, rejimden Birleşmiş Milletler personelinin bölgeye erişimini sağlamasını istedi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi, 3 Ferverdin ve miladi 22 Mart 2024 Cuma. Hicri Şemsi 3 Ferverdin 1301'de Kutsal Küm kentinde bulunan İlmi Havzası Ayetullah Hac Seyyid Abdülkerim Hayri Yezdi tarafından kuruldu. Kutsal Kum kendi İslam dininin ortaya çıktığı ilk yüzyıllarında bilim ve dini marifin yayılması ve meşhur alimlerin yetiştiği bir merkeze dönüştü. Allah Resulü'nün pak torunlarından ve Ehl-i Beyt İmamlar Halkası'nın 8. imamının değerli kız kardeşi Hazreti Masumi Selamun Aleyha'nın Mutahhar Türbesi'nin bulunması Kum kentinin önemini kat kat artırmıştır. Müzik 19 yıl önce bugün Hicri Şems'e 3 Ferber'de 1384'te İranlı ünlü düşünür ve filozof Allame Seyyid Celaleddin Aşriyane geçirdiği uzun hastalık döneminden sonra vefat etti. Hicri Şems'e 1304'te dindar ve bilim ehli bir ailede dünyaya gelen Allame Seyyid Celaleddin Aşriyane, İran'ın ortasındaki Aşriyan'da dünyaya geldi ve ilk eğitimini de bu kente yaptı. Allame Seyyid Celaleddin Aşriyane bilim ve kemalde üstün yeteneğinden dolayı Kutsal Kum kentindeki Fevziye Medresesi'ne gitti ve kendi dönemindeki önde gelen hocalar olan Ayetullah Burucerdi ve Allame Tabatabai ve İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni gibi hocalardan feyizler aldı. Yıl önce bugün 22 Mart 2004'te Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın önde gelen lideri ve Filistinli mücadeleci din alimi Şeyh Ahmet Yasin terör rejimi İsrail tarafından infaz edildi. Yasin Gazze şehrindeki bir camide sabah namazını ikame etmesi ardından soykırımcı rejim İsrail'in helikopterlerinden hedef oldu ve 10 Filistinli ile birlikte şehit düştü. Şeyh Ahmet Yasin 1938'de işgal altındaki topraklarındaki bir köyde dünya gelerek soykırımcı rejim İsrail aleyhindeki geniş mücadelesini lise eğitimi döneminde başladı ve birkaç kez tutuklandı ve hapse atıldı. Şeyh Ahmet Yasin 1987'de birkaç Filistinli arkadaşları birlikte Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ı kurdu ve 2 yıl sonra bir kez daha tutuklandı ve ömür boyu hapse mahkum oldu. Nihayet bugün 2004'te şehit düştü. Yıl önce bugün 22 Mart 1509'da Jamaika toprakları İspanyollar tarafından ele geçirildi. Karayip Denizi ve Küba'nın güneyinde yer alan bu ada 1494'te Kristof Kolomb'un ikinci seferi sırasında keşfedildi ve bundan 15 yıl sonra Karayip Denizi'nde ticaret yapılabilmesi öneminden dolayı İspanyarlıların büyük ilgisini çekti ve nihayet bu ülke tarafından işgal edildi. Jamaika daha sonraları İngiltere tarafından ele geçirildi ve M.Ö. 18. yüzyılına dek İngilizler tarafından tamamen hegemonyası altında.
İnsan hayvanlara karşı nasıl istiyorsa öyle davranabilir miydi? Herkese selamlar. Pencere isimli podcast'imizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Yılının Mayıs ayının 28. gününde Amerika'nın Ohio eyaletindeki Cincinnati şehrindeki hayvanat bahçesinde bir gündü. Tıpkı diğer sıradan günlere benzemiyordu. Bu eski hayvanat bahçesinde öyle bir şey olmuştu ki anında haber ajanslarının manşetlerinde yer edinmişti. Bu olay bir gorille ilgiliydi. 17 yaşında Huram adında bir goril vardı. 2 yıl önce Cincinnati'ye gelmişti. Şahitler 4 yaşında bir çocuğun istemsizce Huram'a ait bölgeye girdiğini söylüyorlardı. O alandan çıkmak hiç de kolay değildi. Huram çocuğa yaklaştığında izleyenlerin yürekleri ağızlarına gelmişti. Goril erkek çocuğunu bir yerden taşıyıp diğer yere koyduğunda daha fazla endişelenmişlerdi. Çocuğun gorilin alanına düşmesinin üzerinde 15 dakika geçmişti. Hayvanat bahçesi yetkilileri önemli bir karar verdiler. O gün oradaki gürültüyü ve yaşanan olayı sonlandırmak için gorili vuracaklardı. Gorilin öldürmesi büyük tepkilere neden oldu. Muhabirler alana geldi ve haber kanalları bu olayı aktardı. Hayvan hakları koruyucularının sesleri yükseldi. Onlar sosyal medyalarda hashtag açarak ve protesto etmek için bir araya gelerek hayvanat bahçesi sorumlularını kararını sorguladılar. Bir gruba göre Huram çocuğa zarar vermeyecekti. Onun yaptığı davranış içgüdüsel bir davranıştı. Diğer bir grup, çitlerin güvenilirliğini ve uyuşturucu iğne yapılmadan gorili vurmayı eleştiriyordu. Bu olayın savunucuları da bir insanın hayatını kurtarmanın her şeyden daha önemli olduğunu söylüyorlardı. Her ne olduysa Huram'ın ölümü şu eski soruyu akıllara getirdi. İnsan hayvanlara karşı nasıl istiyorsa öyle davranabilir miydi? Yıllardır hayvan koruma kuruluşları, Dünya Hayvanlarını Koruma Kurumu çatısı altında faaliyet göstermektedir. Hayvan hakları koruyucuları bir toplumsal sözleşme örneği olarak turuncu birliklikleri benimsemişlerdir. Bugüne kadar hayvanların yaşam haklarına saygının korunması için çaba harcamışlardır. Ancak 2021 yılında internet sitelerinde yayınlanan bir haber bu sivil toplum kuruluşlarını kızdırmıştır. İspanya Sivili'de bir boğa güreşçisi boğayla kanlı bir şekilde güreştikten sonra ölmek üzere olan hayvanın gözyaşlarını peçeteyle silmiştir. Bu haberde yazılana göre 39 yaşındaki Matador Morante de la Pobla boğa güreşi festivalinde saatlerce güreşmiş, boğa büyük yaralar alıp kanlar içinde kalınca güreşi bitirmiştir. Bitince Morante boğanın yanına gitmiş ve gözyaşlarını peçete ile silmiştir. Hayvan Haklarını Koruma Derneği yalnızca hasarlı bir zihnin bir hayvana işkence edip ardından gözyaşlarını mendille sileceğini söylemesine rağmen bu Matador'un hayranları Morante'nin bu hareketini geçmişin ünlü prenslerine dayandırmıştırlar. Amerikalı yazar Hemingway'e göre boğa güreşçiliği bir yetenektir. O öğleden sonra ölüm kitabında şöyle yazmıştır. Sanatçıyı tehlikeye atan tek sanat, ışığı Matador'un gururuna bağlı olan bir gösteridir. Yıllar önce İspanya halkı devrimi gerçekleştirmeden önce boğa güreşçiliği bir diktatörlük sembolüydü. Cumhuriyet destekçisi olanların birçoğu demokratik İspanya'da ilk yapılacak şeylerden birinin boğa güreşlerini sona erdirmek ve işaretlerini yok etmek olduğunu düşünmekteydiler. Ancak bu isteklerine ulaşamadılar. Günümüzde İspanya'nın yarısından fazla şehrinde boğa güreşleri kanunlar tarafından korunmaktadır. Çünkü İspanya boğa güreşlerinin vatanıdır. Bazıları, matadorları ortadan kaldırmanın kendi kültürlerinin bir parçasını silmek olduğunu düşünmektedir. Hayvan hakları grupları ise bu kanlı macerada matadorların gösterişli kıyafetleri dışında hiçbir şeyi kültürel görmemektedirler. Atalarının hayvan öldürme geleneklerini sürdürenler yalnızca İspanyollar değiller. Danimarka Krallığı'na bağlı takım adalardan olan Faroe Adası'nda da her yıl yüzlerce yunus balığını katletmektedirler. Tarih boyunca Faroe Adaları halkının sosyal kültürüne ayrılmaz bir parçası olmuş ve yunus eti geçmişte bu ada halkının en önemli yiyeceklerinden biri olarak kabul edilmiştir. Ancak artık bu adalardaki nüfusun büyük bir kısmı yunus eti tüketiminden vazgeçmiş durumdadır. Araştırmalar bu adaların yalnızca %17'sinin düzenli olarak yunus eti tükettiğini göstermektedir. Bu da 2 günde 1200 yunus avlamanın tamamen mantıksız olduğu anlamına gelmektedir. Öte yandan Faroe'nin zengin sakinlerini yiyecek için yunus avlamasına genellikle gerek kalmamaktadır ama yine de kıyıda bir yunus sürüsü görüldüğünde yunus avlama geleneği başlamaktadır. Bu etkinliğe katılabilmeleri için iş yerleri halka, okullar da çocuklara izin vermektedir. Eleştirmenler bu avın hiçbir ticari amacı olmayan acımasız, tüketici ve korkunç olduğunu düşünmektedir. Yunus eti genellikle tüketilmemekte ve çöpe atılmaktadır. Geleneksel ve insanlık dışı olaylardan biri de her yıl Amerika'nın batı ve güney eyaletlerinde gerçekleşen yılan yakalama etkinliğidir. Bu etkinlikte yılan avcıları yıl boyunca yakaladıkları tüm çıngıraklı yılanları toplayıp sergilemektedir. Ardından genellikle onları öldürüp derilerini yüzmektedirler. Amerika'da yılan yakalama ve markaşı öldürme geleneği 1958'de başlamıştır. O yıl yılanlar çiftlik hayvanlarına ve evcil hayvanlarına saldırmıştı. Yerli çiftçiler ve hayvan sahipleri de yok etmek amacıyla çıngıraklı yılanları avlamaya başlamıştı. Ancak bu gelenek devam etmiş ve artık yemek yarışmasından pazara, festivalden bıçak ve silah sergisine kadar kendi bünyesinde düzenlenen büyük bir etkinliğe dönüşmüştür. En çok veya en uzun yılanı yakalayanlara para ödülü vermesi, katılımcıların yılan eti ve derisi satışından elde ettiği yüksek gelir bu geleneğin uzun yıllar devam etmesini sağlamaktadır. XVII. yüzyılın filozof ve bilim adamı olan Francis René Descartes, hayvanları hiçbir şey hissetmeyen makineler olarak görmekteydi. Akıl sahibi olmadıkları için heyecan ya da azap gibi duyguları hissetmediklerini düşünürdü. O, kanın dolaşım sistemini incelemek için hayvanları canlı canlı deneye tabi tutar ve onları sergilerdi. Daha garip olan ise tecrübesinin bile hipotezine galip gelememesidir. Çünkü hayvanlardan acı çekip nale ettiklerinde izleyicileri sakin olmalarını, bunun yalnızca tepkiden ibaret olduğunu ve hayvanların acı çekmediğini söylemekteydi. Hayvanların bilimsel hedeflere ulaşmak veya felsefi fikirleri sunmak için kullanılması 400 yıl öncesiyle sınırlı değildir. 1964'ten itibaren ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte bilimsel amaçlar için insanlar yerine hayvanların kullanılmasına ilişkin yasalar onaylandı. O zamandan bu yana her yıl çok sayıda hayvan moda ve makyaj endüstrisi nedeniyle yok olmaktadır ya da zarar görmektedir. Örneğin kozmetikte kullanılmak üzere 1 kiloluk boya elde etmek için bir tür kırmızı böceğin yaklaşık 70 bini yok edilmektedir. Başta ruj ve güneş kremi olmak üzere kozmetik malzeme üretimi için yılda yaklaşık 3 milyon köpek balığı katlediliyor. Bu köpek balıkları ruj, yüz kremi ve maske yapımında kullanılmak üzere karaciğerlerinden yaklaşık 2000 ton yağ çıkarmak için avlanmaktadır. Pek çok arı kovanı, bal mumu ve bal çeşitli şampuan, krem ve kozmetik ürünlerinde kullanılabilmek için yok edilmektedir. Su samuru ve vizonların kılları yapay kirpik üretiminde, karkaslarının yağları ise losyon ve krem üretiminde kullanılmaktadır. Bu her yıl bu sektörün sahiplerinin cebine milyarlarca dolar gönderen bir ticarettir. Peki tüm yaratılışın sahibi olan yaratıcı, insanlarla hayvanlar arasındaki ilişkiyi belirlemek için kanunlar ve sınırlar koymuş mudur? İslami ilimler öğrencilerinden biri olan Muhammed Bagır Şefti yaklaşık 200 yıl önce Necef'te eğitim görüyordu. O genellikle yiyecek alacak parası olmayan zayıf bir gençti. Muhammed Bagır bir süre sonra memleketi İran'a döndü ancak yine de maddi refaha sahip değildi. Bir gün işi kabul ettikten sonra para kazanmaya başladı. Kendi kendine şöyle dedi. Uzun süredir yemek yemedim. Çarşıya gidip biraz et alsam iyi olur. O şöyle yazmıştı. Eve giderken sokağın sonundaki harabede oturan ve çok aç olan bir köpeği gördüm. Çocukları da onun etrafına sarmıştı ama onlara verecek sütü yoktu. Aldığım eti hayvanın rahatça yiyebilmesi için elimle parça parça edip önlerine koydum. Köpeğin başını kaldırdığını gördüm. O an köpeğin bana teşekkür ettiğinden ve benim için dua ettiğinden emindim. Çok geçmeden bir akrabam bana biraz para gönderdi. Ve bu parayı harcama, iş kuracak bir iş adamına ver dedi. Bu iş çok ilerledi. Maddi açıdan çok zengin ve eğitimimde de başarılı oldum. Bir aile kurdum ve tüm bunları hayvanlara karşı iyi davranan İslam peygamberinin yolundan gitmem sayesinde elde ettim. Tüm İbrahimi dinlerde hayvanlara iyi davranılması gerektiği konusu vurgulanmıştır. Orta çağın son dönemlerinin keşif ve filozoflarından olan Thomas Aquinas, İncil'de bahsedilen hayvanlara nasıl davranılması gerektiği ile ilgili konuları açıklamaya çalışmıştır. Ondan sonra diğer Hristiyan düşünürler insanın hayvanlar üzerindeki otoritesinin sınırlarını belirlediler. Ancak İslam dininin bu konuda net çizgileri vardır. İslam'a göre hayvanlar sadece akıl ve irade açısından insanlardan daha aşağıdır. Onlar sürekli olarak kendi dillerinde Allah'ın büyüklüğünü belirterek överler, kendi duygu ve haklarına sahiptirler. İslam hukukunda hayvanlarla ilgili kanunlar vardır. Bu yasalar arasında hayvanların öldürülmesinin yasaklanması, kesim sırasında şiddet uygulanmaması, evcil hayvanlara etik davranılması yer alınmaktadır. Ayrıca İslam'a göre bakım ve tedavi hakkı, yaşam yeri hakkı, eziyet edilmeme ve aşırı çalıştırılmama hakkı, üreme hakkı ve saygı duyulma hakkı hayvanlar için her daim varlığını korumuştur. İslam peygamberinin ve Şiilerin imamlarının davranışları da Müslümanların hayvan haklarına yönelik tutumunun şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Hazreti Ali aleyhisselam, hükümetinin vergi memurlarına verdiği önemli işlerde şu tavsiyelerde bulunurdu. Sakın hayvanları sayarken onları korkutmayın ve huzurlarını bozmayın. Canlılara karşı şefkat ve merhamet İslam'da o kadar tekrarlanmış ve vurgulanmıştır ki bugün İslam ülkelerinde buna dayalı benzersiz kanunlar oluşturulmuştur. Örneğin askeri kışla ve havalimanlarından belli bir mesafeye güvercin uçurmak yasaktır. İslam'da hayvanların tedavisinde sağlıklı dikiş ipliği kullanılması gibi detaylara bile dikkat edilmiştir. Ayrıca İranlı düşünür Ayetullah Cevadi Amuli'nin yazdığı Mufatih el-Hiyah gibi İslam ahlakı kitaplarında hayvan haklarına çok özel bölümler ayrılmıştır. Ayrıca İranlı düşünür Ayetullah Cevadi Amuli'nin yazdığı Mefatih el-Hayat gibi İslam ahlakı kitaplarında hayvan haklarına özel bir yer verilmiştir. Bu iyi, makbul bir davranış ve Allah'a hamd etmenin bir yolu olarak İslam dini ibadetlerinde gelenekselleşmiştir. İran'ın büyük düşünürü Allame Hasanzade Amuri dualarının bir bölümünde şöyle yazmıştır. Allah'ım, kafese bir hayvan koymadığım için sana şükürler olsun. Kafestekileri kurtarmak için de bana yardım et. İslam sosyal ahlakın ayrıntılarında o kadar kesindir ki insanların hayvanlara ve bitkilere zararlı da olsa acı verme hakkını yok saymış ve bunu vurgulamıştır. Bu sahiplendiğiniz veya satın aldığınız hayvana çok değer verin vurgusudur. Demek ki İslam dini 14 asır önce 2022 yılında turuncu bilezik yılının sloganı olacak her şeyi söylemişti. Biz bir hayvan görüyoruz ama o bir ev. Evet değerli dinleyicilerimiz, Pencere isimli podcast'imizin 3. bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Allah. Ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Bizim evin gökyüzü, Allah'ın kalbine yolu vardır. Benim tüm dertleşmelerimi, dualarımı ve kör düğümlerimi Allah'ın kulağına yetiştiriyor. Kendi kendime, bazı evlerin gökyüzü daha fazladır. İnsanın hacetleri daha çabuk gerçekleşir. Ben hep Allah'la konuşmuşum. O benim kalbimde yabancı değil. Ben de ona tanıdığım, hep sorunu olan bir kul, tekrarlanan ve çözümlenmeyen sorunları ile Allah'a ihtiyaç duymaktan zevk alıyorum. Kendi kendime ne kadar daha fazla naz, bir o kadar daha fazla niyaz. Her ne kadar daha fazla niyaz, bir o kadar daha fazla naz. Allah'ım, ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu gösteren, dilim konuşamaz olsun eğer sana darıldığımı söylersem. Fakat son zamanlarda gökyüzünü izlemekten sıkılıyorum. Ben her gece bir kapıya giden dilenci misali kapı çalıyorum, fakat kimse kapıyı açmıyor. Ev sahibi bu dilenciyi tanıyor, biliyor ki bu dilencinin gidecek başka yeri yok. Fakat dilenci başını eğiyor, geldiği yoldan geri dönüyor. Fakat ertesi gece daha fazla umutla aynı kapıya gidiyor ve kapı çalıyor. Allah'ım, ey kullarından tövbeyi kabul buyuran, yüzüme kapıyı aç ve bu tekrar olan hikayeye son ver. Beni sevmemenden korkuyorum, beni bu boş hayalden kurtar. Sana layık bir kul olmadığım düşüncesinden beni kurtar. Her neysem yine senin kulunum. Sen beni yarattın. Allah'ım, ey yolundan sapanları en iyi bilen, sen kendin evinin yolunu bana öğrettin. Sen başımı gökyüzüne kaldırarak seninle konuşmamı istedin. Öyleyse neden kapın kapalı? Neden bana kapını açmıyorsun? Bizler kendi Allah'ımıza güvenmemiz gerekir ve insan şanından uzak olan yersiz sözler söylememeliyiz. Öyleyse neden Allah'a küstüğümüzü, neden bu kadar rahat söylüyoruz? Kendimizle halvete çekilip Allah'tan ne kadar şey istediğimizi fakat unuttuğumuzu, Allah'ın hatırlayarak sevgi dolu elleriyle onları bizlere hediye ettiğini, çocuk gibi sevindiğimizi ve Allah'ım şükürler olsun dediklerimizi hatırlayalım. Allah yine aynı Allah'tır ve hepimizin tüm arzularını hatırlıyor. Er ya da geç hepsini bize verecektir. Öyleyse küstüm demeyelim, bekliyorum diyelim. Ellerimizi açalım ve dergahına gidelim. Ben ve senin en büyük arzumuz Allah için en ufak iştir. Ve aşk dolu dualarımız Allah için büyük ve değerli. Öyle ise neden Allah'a bunca küskünlük? Eğer ben senin dergahından pişman olur, duaya el açmazsam şeytan herkesten daha çok sevinir. Düşmanımın sevinmesini istemem. Bir ömür kul olmaktan sonra şeytana kulluk etmek istemem. Allah'ım, ey kişiyle kalbi arasına giren, yoksa benim kalbim senin elinde değil mi? Bu kalp her atışında seni çağırıyor. Bu kalp senin evindir. Bu evde senin yerini şeytanın almasını istemiyorum. Senden istemek güzeldir. Bunların tümü seninle olma bahaneleridir. Bu bahaneleri benden alma. Allah'ım, ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, ey yolundan sapanları en iyi bilen, elimi tut ve hayatımı alt üst et. Beni kendine bağla. Senin beni sevdiğini bilmem beni en mutlu insan yapar. Allah'ım, ey hükmünü geciktirecek kimse bulunmayan, sen misafirperversin, sen hiçbir kapıyı kullarına kapatmazsın. Bu kapılar yıllarca yüzüme kapandıysa muhakkak senin hikmetindir. O hikmeti bana göster. Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu gösteren, ey kullarından tövbeyi kabul buyuran, ey kişiyle kalbi arasına giren, ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, ey yolundan sapanları en iyi bilen, ey hükmünü geciktirecek kimse bulunmayan, ey kazasını geri çevirecek kimse olmayan, kimse olmayan, ey her şeyin emrine boyun eğdiği, ey gökler kudretiyle dürülmüş olan, ey rüzgarları rahmet yağmurundan önce müjdeci olarak gönderen, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
يا من يحق الحق بكلماته يا من يقبل التوبة عن عباده يا من يحول بين المرء وقلبه يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله يا من لا معقب لحكمه يا من لا راد لقضائه يا من انقاد كل شيء لأمره يا من السماوات مطويات بيمينه يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحانك يا لا إله إلا أنت.
Günün birinde benim cismim orada, dört yanı hastane yatağının altına sıkıştırılmış beyaz çarşafın altında yer alacak. Doktorun beynimin çalışmadığını ve bilinen bilinmeyen bin bir sebepten dolayı hayatımın son bulduğunu söyleyecek an gelecektir. Böyle bir günde beni makinalara bağlayarak nefes almamı sağlamayın. Ve bunun benim ölüm döşeğim olduğunu sanmayın. Bırakın cismim başkalarına hayat versin. Gözlerimi güneşin doğuşunu hiç görmeyen, bir bebeğin masum yüzüne bakmayan ve bir kadının gözlerinde aşkın ihtişamını görmeyen birine verin. Kalbimi kalpten peyderpey acılardan başka bir şey aklında olmayana verin. Damarlarımdaki kanı bir araba kazasının ortasında kurtarılan bir gence vererek yıllarca yaşamasını, yaşlılıkta torunlarını görmesini sağlayın. Böbreklerimi kanını temizlemek için her hafta makineye bağlı kalarak temizlenene verin. Kemiklerimi, kaslarımı, hücrelerimi, her birini ve sinirlerimi sakat bir çocuğa verecek yolu bulun. Beynimin her köşesini arayın ve gerekli olan hücreleri alarak yüksek sesle haykırabilen, dilsiz olan oğlana, yağmurun şarkısını dinleyebilecek sağır kıza verin. Geri kalanımı yakın ve küllerimi rüzgara bırakın ki güller açsın. Benden gömülecek bir şey kalırsa bırakın hatalarım, zaaflarım ve yanlışlarım olsun. Ruhumu Allah'a bırakın ve eğer isterseniz arada bir beni hatırlayın. Hayır bir işte bulunun, muhtaçlara yardım edin ve sevgi sözcükleri söyleyin. Eğer bunları yaparsanız sonsuza dek yaşayacağım. Allah'ım, Ey hiçbir ortağı ve veziri yardımcısı olmayan, ey hiçbir benzeri ve dengi bulunmayan, bu benim vasiyetimdir. Ben tüm benliğiyle kendimi sana takdim ediyorum. Seninle karşılaştığımda hafif olmak istiyorum. Senin tüm nimetlerini burada bırakarak sadece hafif bir ruhla gelmek istiyorum. Allah'ım, ey güneşin ve nurlu ayın yaratıcısı, ben de tüm kulların gibi yaşamayı seviyorum, hatta onlardan daha çok. Zira onlar ölümün er ya da geç geleceğini unutmuşlar. Fakat ben biliyorum, onlar ister istemez bir gün teslim olacaklarını bilmiyorlar. Fakat ben biliyorum. Bazen penceremdeki küçük saksıya bakıyorum, onu özlüyorum. Keşke bir tek bu saksıyı götürebilsem diyorum. Dedemin yadigarı olan bu yüzüğü de, keşke onu parmağımdan çıkarmasalar. Veya yeni aldığım kahverengi ayakkabıyı. Ama olmuyor, olmuyor, olmuyor.
Tahran Radyosu.
Allah'ım, ey perişan halli fakirin ihtiyacını gideren, ey küçük yavrunun rızkını veren, ey yaşlı ihtiyara merhamet eden. Bedenim toprağın altında çürürken, yeryüzünde benden bazı silik hatıralar ve aile albümümde rengi solmuş fotoğraflardan başka ne kalır? Bunların ne değeri var? Bana nasıl yardım edecek? Hiç, hiç. Fakat birini sakinleştirebilirsem, ruhum mutluluktan uçar, cismim faydasız kalmadığını düşünüp, senin bana verdiklerine karşı bir şey yapabilirsem, günahımın yükü hafifler. Ben yaşamaya aşığım ve yaşamayı tüm vücudumla soluyorum. Öyleyse ölümden sonra da yaşayabilirim. Kalbim hala çarpıyor, gözlerim görüyor. Allah'ım, ey kırılmış kemiği saran, iyileştiren. Ve İbrahim sordu, Allah'ım, ölüleri nasıl diriltirsin, bana göster. Şöyle buyurdu, yoksa iman etmiyor musun? Evet, ediyorum, kalbimin huzur bulmasını istiyorum. Sana iman ediyorum ve huzur buluyorum. Ey hiçbir ortağı ve veziri yardımcısı olmayan, ey hiçbir benzeri ve dengi bulunmayan, ey güneşin ve nurlu ayın yaratıcısı, ey perişan halli fakirin ihtiyacını gideren, ey küçük yavrunun rızkını veren, ey yaşlı ihtiyara merhamet eden, ey kırılmış kemiği saran, iyileştiren, ey korku içinde sığınak dileyenleri koruyan, ey kullarının her şeyinden haberdar olan, gören, ey her şeye gücü yeten, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ya Rabbim.
Ya men la şerike lehu ve la vezir, ya men la şebihe lehu ve la nezir, ya khaliq el-şemse vel-gamer el-munir, ya mughni el-ba'is el-fagir, ya raziq el-tifl el-sagir, ya rahim el-şeyh el-kabir, ya cabir el-azm el-kesir, ya ismet el-khaif el-mustajir, يا من هو بعباده خبير بصير يا من هو على كل شيء قدير سبحانك يا لا إله إلا أنت
Değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam ümmetinin birinci meselesi Filistin.
Değerli dinleyiciler, İslam ümmetinin birinci meselesi Filistin isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Siyonist rejimin kuruluşu ve İslam aleminde Nekbe günü olarak adlandırılan bu şom olayla ilgili konuşacağız.
Bir önceki bölümde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 29 Kasım 1947'de Filistin'in bölünme planı olarak da bilinen 181 sayılı çirkin kararına göre Filistin topraklarının İsrail ve Filistin olmak üzere iki devlete bölünmesi gerektiği belirtilmişti. Filistin topraklarının %55'i Siyonist rejime tahsis edildi. Beytul Mukaddes şehrinin de uluslararası denetim altında yönetilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca bu karara istinaden Filistin'deki İngiliz himayesine son verilmiş ve İngiliz kuvvetleri bir an önce Filistin'i terk etmek zorunda kalmıştır. Bu kararın şaşırtıcı noktalarından biri, o dönemde Filistin nüfusunun 1/3'ünü oluşturan ve Filistin topraklarını yalnızca %6'sını kontrol eden Yahudilerin olmasıdır. Birleşmiş Milletler kararı ile onlara Filistin topraklarının %55'ini veriyor. Bu nedenle Filistinlerin ve bazı Arap ülkelerinin kararı reddetmesi, bu plana karşı çıkması, ertesi günden itibaren Siyonistlere karşı güçlü protestolara neden oldu. 1947'den 1949'a kadar süren bu protestolar resmi başlangıcı İslam aleminde Nekbe günü olarak bilinen acı bir olaya denk gelen Araplar ile İsrail arasındaki ilk savaşla sonuçlandı.
Siyonist hareket 14 Mayıs 1948'de dönemin Yahud Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı David Ben-Gurion tarafından İngiltere'nin Filistin'den çekilme kararı açıklanır açıklanmaz Basır ülkelerin desteğiyle Birleşmiş Milletler'in 181 sayılı kararının ardından Siyonizm İsrail'in kuruluşunu resmen ilan etti. 37 Yahudi şahsiyetin katılımıyla işgal altındaki Filistin topraklarında sahte İsrail rejiminin kurulduğunu duyurdu ve İsrail devletinin 15 Mayıs'ta resmen varlığını kuracağını söyledi. Böylece başlangıçta Avrupa'daki sömürgeci güçler tarafından ortaya atılan ve daha sonra Yahudi burjuvazisinin bu ülkelerle işbirliği yaparak amaçlarına ulaşmaya çalıştığı Siyonist fikir, yani İsrail hükümetinin kurulması fikri gerçekleşmiş oldu.
Bu açıklamadan sadece 12 dakika sonra kendisini Yahudilerin ve Siyonist rejimin birinci ve temel destekçisi olarak tanıtan Amerika Birleşik Devletleri, İsrail rejimini tanıyan resmi bir açıklama yayınladı. Bunun ardından birkaç dakika içinde o dönemin büyük sömürge güçleri olan İngiltere ve Sovyetler Birliği yeni rejimin oluşumuna desteklerini açıkladılar. Böylece o dönemde Filistin topraklarındaki gelişmeler ve ortaya çıkıştaki rolleri de belirlendi. İsrail rejiminin kuruluşundaki sinsi ve sahtekar rolleri daha belirgin hale geldi. Bu nedenle bazı analistler Yahudilerin Filistin'e dönüşü ve İsrail toplumu ve hükümetinin kurulması meselesinin bir Siyonist veya Yahudi meselesinden daha fazla olduğuna inanıyor. Böylece sömürge ülkelerin çıkarlarını korumak ve bölgede üst kurmak için yaptıkları bir eylemdi. Bu analistler 19. yüzyılın ikinci yarısında Batı Avrupa ülkeleri ve Rusya'da Yahudi milliyetçiliğinin bu ülkelerin çıkarlarını korumak için kasten yaratılıp geliştirildiğine inanıyorlar. Bu fikre göre Siyonizm 19. yüzyılın sonlarında Avrupa ve Amerika'da Yahudi burjuvazisinin büyümesinden doğmuş ve Yahudi burjuvazisinin desteği ve bu hareketin genişlemesine ve bir Yahudi devletinin kurulmasına yol açmıştır.
Kuşkusuz Amerika ve o dönemin diğer iki büyük ülkesi olan İngiltere ve Sovyetler Birliği Siyonist rejimi tanımasalar, kuruluşunu ve doğuşunu desteklemeselerdi, bu rejimin varlığını sürdürmesi mümkün olmazdı. Pek çok kişi dönemin Amerika Başkanı Truman'ın Amerikan siyasetçileri arasındaki mevcut muhalefete rağmen hızla Siyonist rejimi tanımlayarak Yahudi devletinin kurulmasında başrol oynadığını ve bu açıdan bakıldığında ilişkilerin bundan sonraki yıllarda özel ilişki haline gelmesine inanıyor. Bu konu İsrailli yetkililerin ve tarihçilerin ifadelerinde de kendini göstermektedir. 1950'lerde Siyonist rejimin Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatı ve genel müdürü Walter Eitan'ın belirttiği gibi Amerika İsrail'i tanımasaydı hükümet olmazdık. Diğer hükümetler İsrail'i tanımasaydı İsrail'in varlığı sona ererdi. Bu nedenle İsrail hükümetinin dünyanın önde gelen hükümetleri tarafından hızla tanınması İsrail için özel bir güvenlik önemi taşıyordu. Amerika'nın tanıması ise Yahudiler tarafından İsrail devletinin doğuşuna yol açan bir mucize gibi değerlendirilmektedir.
Tahran Radyosu.
Ancak o tarihte büyük güçlerin desteğiyle sahte İsrail rejiminin varlığının kurulduğu 15 Mayıs 1948 Dünya Müslümanları ve Özgürlük Savaşçıları arasında Nekbe günü olarak anıldı. Çünkü bugün ve sonrasında Siyonistler Filistin halkına karşı geçmişe göre çok daha korkunç suçlar işlediler ve eylemlerini Filistin halkına tarihsel ve yasal olarak ait olan toprakları gasp etmenin yanı sıra zorunlu göçe ve 750 binden fazla kişinin yer değiştirmesine ve mülteci konumuna düşmesine yol açtı. Filistinliler babalarının ve atalarının topraklarından sürüldüler ve binlerce Filistinlinin katledilmesiyle aynı günlerde İngiltere'nin büyük desteğiyle Siyonist ordunun saldırıları gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri de Birleşmiş Milletler çatısı altında bu cinayetlere destek verdi. Elbette Siyonistler Filistin halkına karşı suç işlemeye bundan çok önce başlamışlardı ve sahte hükümetlerinin resmi olarak açıklanmasını beklememişlerdi. Bu cinayetlerin bir kısmı daha önceki programlarda anlatılmıştı. 1920'lerde, 1930'larda ve 1940'larda Filistin halkına ve bu toprakların sakinlerine yaptıkları cinayetleri ele almıştık. İkinci Dünya Savaşı sırasında Filistin topraklarında çok az barış ihtimali olduğu da belirtilmişti. Ancak Siyonistlerin eylemleri savaşın bitiminden hemen sonra arttı. 1947'de Hayfa'nın farklı bölgelerinde ve Filistin'in diğer bölgelerinde çok sayıda terör ve suç eylemi gerçekleştirdiler. Ayrıca sahte İsrail devletinin varlığını ilan etmeden bir ay önce Siyonistler Nisan 1948'de vahşi bir hareketle Deir Yasin'e saldırdılar.
Siyonistler Kudüs yakınlarındaki küçük kasabaya saldırarak çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olan 250'den fazla kişiyi öldürdü. Siyonistler bu vahşi cinayette kendilerini, çocukları ve kadınları öldürmekle sınırlamadılar. Ancak raporlar tecavüz, sakatlama, hamile kadınların karınlarını yarma ve evlerin havaya uçurulması gibi başka trajedilerinde bu saldırıda meydana geldiğini gösteriyor. Bir başka cinayette ise 23 Mayıs 1948'de işgal altındaki Hayfa şehrinin güneyindeki Tantura köyünde 200 Filistinliyi katlettiler ve trajedileri 2000 yılına kadar sır olarak kaldı. 28 Ekim 1948'de Siyonistler El Halil şehrinin batısındaki Al-Davayme köyünün 170'ten fazla sakinini şehit etti. Siyonist teröristler bu köye yaptıkları saldırıda önce 75 Filistinliyi namaz kılarken katlettiler, ardından korkup mağaraya sığınan 35 ailenin fertlerini katlettiler. Daha sonra Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi bu köyün varlığını bile inkar etti.
Raporlar Siyonist işgalcilerin sahte İsrail rejiminin varlığını ilan ettikten sonra Filistin topraklarındaki 530'dan fazla köy ve kasabaya saldırdığını ve Filistin topraklarını yaklaşık %80'ini işgal ederek 15 bin Müslüman ve Hristiyan sivili ve bundan sağ kurtulanları bile öldürdüğünü gösteriyor. İnsanlık dramı Ürdün Nehri'nin batı yakasına, Gazze Şeridi'ne ve Suriye, Ürdün ve Lübnan gibi komşu ülkelere sıçradı. Siyonist rejimin bu eylemleri 1948, 1949, 1956, 1967, 1973 ve 1982 yıllarında bu rejim ile Arap ülkeleri arasında çatışmalara ve savaşlara yol açsa da Filistin halkı ve Arap milliyetçiliği için herhangi bir kazanım getirmedi. Siyonist rejimin projeleri Filistinleri tamamen topraklarından kovmaya devam etti ve bugüne kadar çocukları öldürmeye, mazlum Filistin halkını dövmeye ve öldürmeye, Filistin bölgelerini abluka ve ambargo altında tutmaya, Filistinlerin ana sahiplerini evlerinden ve vatanlarından sürmeye yol açtı. Filistin'in tüm sembollerini ve mirasını yok etme yönünde hareketler de arttı. Bu da koşulların daha da kötüleşmesine ve şimdiye kadar 6 milyondan fazla Filistinlinin yerinden yurdundan edilmesine yol açtı. Filistin topraklarında bugün yaşanan gelişmeler Filistin halkı ve İslam alemi için Nekbe gününden bu yana yaşanan talihsiz gidişatın devam ettiğini gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, İslam ümmetinin birinci meselesi Filistin isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. ...31. Uluslararası Kur'an-ı Kerim sergisinin açılış töreni İran İslam İnşaat ve Kültür Bakanlığı katılımıyla Tahran'da gerçekleştirildi. İranlı ve Arap yetkililer ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptılar. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerikalı yetkilinin Tahran ile İslamabad'ın enerji alanında işbirliğine ilişkin müdahaleci açıklamaları nedeniyle Amerika'yı eleştirdi. İran ve Türkmenistan milli futbol takımları arasındaki karşılaşma Galenoi öğrencilerinin galibiyetiyle sona erdi. İran'dan uluslararası toplumun Siyonist rejimin cinayetlerine ilişkin sessizliğine eleştiri. Gazze şeridine yönelik saldırılarda Siyonist seçime her zaman destek veren Amerika bu kez Gazze şeridinde acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasına yönelik karar taslağını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sundu. İspanya Dışişleri Bakanı Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına vurgu yaptı. Ve Gazze Sağlık Bakanlığı Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırıları sonucu şehit ve yaralı sayısına ilişkin yeni istatistikler yayımladıktan sonra Filistinli şehit sayısının 32 bin civarında olduğunu açıkladı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca çift 0-98-21-22-01-36-82 veya çift 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.